Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbi cealni minel mutedahhirin ve cealni minel tevvabin. Pek muhterem Kur'an dostları, bugün Cenab-ı Hak lütfederse inşallah Nisa suresinin 92. ile 94. ayetler arasında efendim bir tefsir meclisi sunmuş olacağız. Yüce Rabbimiz kelam-ı ilahiyi en güzel şekilde anlayacak tertemiz gönüller, tertemiz aklı selimler cümlemize ihsan buyursun. Kur'an'a tam teslim olarak onun Rabbin kelamı olduğuna yürekten yakini bir şekilde inanarak Kur'an'a yönelmeyi ve onu anlamayı Yüce Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Estağfirullah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأَ Hiçbir mümine bir mümini öldürmek asla yakışık almaz. Ya da böyle bir şey bir mümin için düşünülemez, uygun olamaz. İlla hataen, ancak yanlışlıkla böyle bir öldürme söz konusu olabilir. Ve men katele müminen hataen, ama her kim bir mümini yanlışlıkla hata yollu öldürecek olursa, fetahriru ragabetin mümine ve diyetun müsellemetun ila ehli. O müminin, öldüren müminin cezası, mümin bir köleyi azat etmek, hürriyetine kavuşturmak ve bir de öldürülen tarafın ehline, ailesine tam bir diyet teslim etmektir. İlla en yassaddaku, ancak aile, öldürülenin ailesi diyet almaz, bundan vazgeçerse, bunu bağışlarsa o zaman diyet ödenmeyebilir. Fe in kana min kavmin aduvvin lekum ve huve mümin. Eğer öldürülen kimse size düşman olan bir kavimden ise, bir topluluktan ise ve yine öldürülen kişi düşman bir topluluk arasında bulunan işte bir mümin ise, o zaman bunun cezası فَتَحْرِيُرُ رَغَبَةٍ mümine, mümin bir köleyi azat etmekten ibarettir. Burada bir diyet söz konusu değildir. وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ ve tahriru ragabetin mümine. Eğer öldürülen mümin sizinle aranızda anlaşma bulunan, sözleşme bulunan, karşılıklı ahitleşme bulunan bir topluluktan birisi ise, bunun da cezası yine bir köle azat etmek, mümin bir köle azat etmek ve ehline, aile halkına tam bir diyet teslim etmektir. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ Eğer öldüren kişi mümin bir köle bulamayacak olursa, azat edecek bir köle bulamaz ya da köle azat etme imkanından mahrumsa, o zaman onun cezası peş peşe iki ay oruç tutmaktır. تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ Bütün bunlar Allah'ın tevbeleri kabul etmesi için ortaya koyduğu şartlardır. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ, Allah Celle Celaluhu her şeyi bilen ve yaptığı her şeyi sapasağlam ve bir hikmete mebni gerçekleştirendir. Ve men yaktul müminen müteammiden, ama kim de bir mümini kasıtlı olarak öldürecek olursa, فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا Onun cezası da içinde ebediyen kalacağı, çok uzun süre kalacağı cehennemdir. وَقَدُبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Ve Allah ona gazap edecek ve o da gazap-ı ilahiye uğrayacaktır. وَلَعَنَهُ Ve onu rahmetinden uzak tutacak, lanet edecektir. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظ۪يمًا Ve böyle birine büyük bir azap hazırlayacaktır. Evet, muhterem dostlarım, Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede bayağı uzunca bir ayet-i kerimede ve detaylı bir şekilde incelenen bu ayet-i kerimede cana zarar vermenin, cana taalluk eden efendim katil gibi, özellikle insan öldürme gibi bir hadisenin nasıl cezalandırılacağı konusuna detaylı bir şekilde Rabbimiz yer vermektedir. İslam insanı öldürmek için değil, yaşatmak için daha çok hukuki esaslar korur. Öldürmek, insanı öldürmek İslam'ın tavsiye ettiği bir şey değil. Hatta Yüce Rabbimiz bir insanı öldürenin, haksız yere bir insanı öldürenin hakikatte bütün insanlığa karşı bir cinayet işlemiş olduğunu ve bütün insanları öldürmüş gibi telakki edileceğini bize haber verir. En ağır cezalar, hatta kısas cezası ki öldürenin öldürülmesidir. Bu anlamda İslam'da canın korunmasının ne kadar önemli olduğuna işaret eder. Ancak insan ne kadar dikkatli olursa olsun, bazen bilerek ya da bilmeyerek, özellikle bilerek olmasa bile çoğu zaman bilmeyerek yanlışlıkla öldürme durumu söz konusu olabilir. Ancak bilerek öldürenler de yok değildir. Onlar da vardır ve İslam bunların her birine yönelik müeyyideler getirmiş, cezalar getirmiş, prensipler ortaya koymuştur. İşte bu ayet-i kerime bu çerçevede bir ayettir ve bunun sebebi nüzulü hakkında, yani hangi olay üzerine indiği meselesi üzerinde tefsirlerimizde birçok hadise anlatılmaktadır. Bunlardan bir tanesine yer verelim. Urve bin Zübeyr naklediyor. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. O sırada Müslümanlar yanlışlıkla Huzeyfe'nin babası Yeman'ı kafir zannedip yakalamışlar ve kılıçla boynunu vurmuşlardı. O savaş engamesi gerçekten insanların tanınır olması da çok kolay olmayabiliyor. İşte böyle bir yanlışlıkla Huzeyfe'nin babası öldürülüyor. Halbuki Huzeyfe tam o esnada yüksek sesle "O benim babamdır" demişse de Müslümanlar Huzeyfe'nin sözünü tam anlayamamışlar. Ancak öldürdükten sonra fark edebilmişler. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh "Allah sizi bağışlasın. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir" diyerek oradaki Müslüman kardeşlerine bir karşı kin tutmamış. Fakat bu söz Allah Resulü'nün yanında bir şekilde efendim nakledilince bu hadise hem Huzeyfe'nin bu tavrı Resulullah katında onun değerini artırsa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işte böyle bir ayet inerek o yanlışlıkla öldüren müminlerin ne yapmaları gerektiği konusuna dikkat çekmiş oluyor. Dolayısıyla İslam'da bir şekilde canı korumak bu kadar mukaddes, bu kadar önemli olmasına rağmen şayet böyle bir yanlış yapılmışsa işte ne yapılacaktır? Bu işi, bu yanlışı yapan kişi nasıl kendini affettirecektir? Onun vicdanı nasıl rahatlayacaktır? Öldürülen aile nasıl teselli bulacaktır? İşte bütün bunlar bu ayette bir şekilde cevap bulmaktadır. Burada üç ana gruptan bahsediliyor. Mesela eğer öldürülen kişi Müslüman toplum içerisinde, İslam toplumu içerisinde, İslam devleti içerisinde Müslüman bir aileye mensupsa öldürenin ödeyeceği iki ceza söz konusu burada. Birincisi öldürülenin ailesine teslim edeceği diyettir. Yani öldürülen kimse, yanlışlıkla öldürülen kimseye bir diyet ödenmesi gerekiyor. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin efendim beyanıyla, belirlemesiyle o toplumda, o dönemde 100 deve olarak belirlenmiştir. İrili ufaklı 100 deve. Aşağı yukarı 100 deve, sadece deve vermek mümkün değilse o dönemin parası olarak karşılığı 1000 dinar olarak belirlenmiş. Yani 100 deve veremeyeceksiniz ya da develer yerine para vermek istiyorsunuz. 1000 dinar ya da 12 bin dirhem. Dirhem gümüş para, dinarsa altın para o dönemde. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bunun Mesela 200 büyük bas sığır olarak da belirlendiği rivayetleri var. Yani aşağı yukarı bunlar zaten o dönemde birbirine denk miktarlar. Yani 1000 dinar. Bu diyeti aile isterse alabilir, isterse bağışlayabilir. Çünkü yanlışlıkla bir öldürme söz konusu olmuştur ki bugün günümüzde özellikle trafik kazaları gerçekten bu noktada çok dikkat çekici bir belki hataen öldürmeye girebilir. Ancak hangi seviyeden sonra hata sayılacaktır? Bu da bir içtihat meselesidir. Mesela bir insan düşünün ki normal trafik şartları çerçevesinde, trafik esasları çerçevesinde 90 kilometre hızla ya da 100 kilometre hızla gitmesi gereken bir yolda işte 170 ile gidiyorsa, 180 ile gidiyorsa, 200 ile gidiyorsa ve bu insan birilerinin ölümüne sebep olduysa bu yanlışlıkla ölümün içine mi girecektir yoksa bilerek öldürmenin içine mi girecektir? Bütün bunlar tabii müçtehit alimlerimizin ya da kadılarımızın, hakimlerimizin vereceği karara göre elbette şekillenecektir. Ancak Cenab-ı Hak gerçekten bilerek ya da bilmeyerek bir cana kıymayı, böyle bir suça vesile olmayı hiçbirimize nasip etmesin. Bu son derece ağır bir suçtur. İnsan yanlışlıkla da birinin ölümüne sebebiyet verse vicdanının derinliklerinde çok kolay unutamayacağı bir acıdır o. Özellikle trafik söz konusu olduğunda bugün buna son derece dikkat etmek gerekiyor. Bazen bunu genişletme imkanlarınız da yok değil, elbette var. Daha başka işte birçok efendim ölümler yaşıyoruz, ülkemizde de yaşıyoruz. Maden ocağına giriyor insanlar. Eğer siz onları efendim gerekli tedbirleri almadan o ocağın içinde bir şekilde çalıştırıyor ve sonuçta o insanların ölümüne sebep oluyorsanız gerçekten bunun affı, bunun cezasının nasıl tespit edileceği konusu son derece önemlidir. Dünyada vereceğimiz cezalar o kulun, o kişinin hakikatte Allah katında tamamen artık bağışlanacağı anlamına ne kadar gelir? İslam hukukuna göre versek bile ne kadar gelir? Bunun dışında ayrıca tevbe etmesi, kendisini affettirmesi için neler yapılması gerekir? Bu konular hassas meselelerdir. Dolayısıyla belki bir böyle bir tefsir meclisi programında bu detayların hepsini bizim burada bir hakim edasıyla, bir kadı edasıyla ya da bir müştehit edasıyla sonuçlandırmamız mümkün değil. Bizim konumumuz, ilmi altyapımız ona elbette müsait değil. Fakat bu ciddi bir meseledir. Muhterem kardeşlerim, bu sebeple ama buradaki Rabbimizin belirlediği esaslar son derece nettir. Eğer öldürülen kimse, hataen öldürülen, yanlışlıkla öldürülen kimse Müslüman bir aileye mensupsa, Müslüman bir toplumun içinde olmuşsa bu hadise, iki tür cezası var bunun. Birincisi bu diyettir. Bu malı ödeyecektir. Bu cezayı ödeyecektir. Kendisi ödeyemezse akilesi dediğimiz erkek tarafının akrabaları olarak, erkek tarafı akrabaları olarak, yakınları olarak bunu ödeyecektir. Ödemesi gerekir. Eğer bunu aile biz almayız. Madem kazayen olmuştur, madem hataen yanlışlıkla olmuştur, biz bunu affediyoruz derlerse de mutlaka ödenmesi gereken bir şey değil. Cenab-ı Hak o istisnayı burada yapıyor. Ancak diyor aile bunu affederse o zaman ödemesi gerekmez. İkinci olarak bir ceza daha var. Fetahriru rakabetin mü'mine. Mü'min bir kölenin de hürriyetine kavuşturulmasının şartını koşuyor Yüce Rabbimiz. Adeta bir köleyi yeniden hürler arasına katmak, ona hürriyetini vermek, bir insanı farklı bir şekilde diriltmek, ona yeniden bir şahsiyet vermek, yeniden ona hürriyetin tadını tattırmak istiyor. Zaten İslam geldiğinde kölelik son derece yaygın bir adet, yaygın bir gelenek olduğu için İslam doğrudan köleliği külliyen tamamen kaldırmamış ama köle edinme yollarını asgariye düşürmüş, sadece savaşla sınırlı kılmıştır. Savaşta esir edilen kimseler köle olarak kabul edilebilirler. Ancak o da 3-4 tane seçenekten sadece bir tanesidir. İslam devleti, İslam toplumu gerektiğinde biz savaş hukuku olarak İslam devletler arası bir anlaşmayla diyebilir ki biz de efendim savaş esirlerinde kölelik muamelesini değil diğer tercihleri gündemde tutabiliriz diye anlaşma yapabilir. Bu çerçevede yani köle edinme, insanları köleleştirme yolu iyice kısıtlanmıştır. Var olan kölelik sistemi de kaldırılmak için her fırsatta köle azat etme teşvik edilmiştir. İşte burada da bir örneğini görüyoruz. Yanlışlıkla öldürülen kimsenin yerine İslam ceza olarak öldüren kimseye bir Müslüman köleyi de hürriyetine kavuşturma şartını koşmuştur, koşmaktadır. İkinci grup olarak ayet-i kerimede şayet öldürülen mümin fakat ailesi gayrimüslim yani Müslüman olmayan bir aileye mensup bir mümin ve aynı zamanda Müslümanlara düşman bir toplum içinde bulunuyorsa siz zaten aranız kavgalı bir toplulukla bir devletle yanlışlıkla o devletteki bir Müslüman öldürülmüş olsa yine bir Müslüman öldürülmüş olsa ne yapılacaktır? Bu takdirde ceza teke iniyor. Sadece mümin bir kölenin azat edilmesi olarak İslam burada efendim böyle bir öldüren kimseye ya da ölümüne sebep olan o yanlışlıkla ölümüne sebep olan kimseye diyor ki sadece mümin bir köle azat edersin, etmelisin. Böyle bir cezası var bunun. Peki neden efendim oraya böyle bir diyet teslimi şart koşulmuyor? Şöyle alimlerimizin izahları şu şekilde. Zaten siz harp halindesiniz karşıdaki toplulukla ve oraya vereceğiniz para, oraya vereceğiniz böyle bir yardım İslam ve Müslümanlar aleyhine kullanılabilecek ve düşmanı güçlendirecek bir ekonomik katkı olacaktır. Dolayısıyla İslam zaten size karşı düşmanlık eden bir kimseyi güçlendirme yoluna asla gitmemektedir. Sadece mümin bir köle ya da mümin bir kişi öldürüldüğü için mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturmayı burada yeterli görmektedir. Bir üçüncü grup ise ayette ifade edilen eğer öldürülen mümin Müslümanlarla aralarında anlaşma bulunan bir kavimden ise şöyle düşünelim. Bugün devletler arası anlaşmalar var. Uluslararası çerçevede karşılıklı saldırmazlık anlaşması var efendim. Bu anlaşma çok yönlü oluyor. Ticari sahada olabiliyor, askeri sahada olabiliyor. Birbirlerine karşı güven veriyorlar. Bu böyle bir biz size arkadan vurmayacağız. İşte size karşı hüsnü zan besleyeceğiz. Sizin zararınızda olan şeylerde asla bulunmayacağız gibi bir takım taahhütler oluyor devletler arası hukuk itibariyle. Eğer böyle anlaşmalı bir toplulukla o topluluğun içerisinden bir mümin bir kişi öldürülecek olursa aynen İslam toplumunda olduğu gibi bu sefer ceza tekrar diyet de ekleniyor buna. Yani hem bir mümin köle azadı şartı var. Mümin bir kişiye hürriyetine kavuşturma şartı var. Hem de onun ailesine diyet teslim etme şartı var. Yani 100 deve karşılığı 1000 dinar ya da veya işte 12 bin dirhem gibi aşağı yukarı birbirine yakın miktarlar bunlar. Bu miktarlardan birini öldürülenin, yanlışlıkla öldürülenin ailesine teslim etme şartı var. 93. ayet ise biraz daha farklı bir öldürme tarzından bahsediyor. Burada da bilerek öldürme söz konusu var. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا Kim de bir mümini diyor Cenab-ı Hak kasıtlı olarak öldürürse bilerek artık bir cinayet diyelim biz buna bilerek bir mümine cinayet işlenecek olursa bunu yapanın cezası ise artık ebedi cehennemdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerime alimlerimiz tarafından birkaç şekilde anlaşılmış. Mesela İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetten bunu yapanın ayette tam ifade edildiği gibi ebediyen cehennemde kalacağı hükmünü vermiş. Fakat bazı alimlerimiz buyurmuşlar ki demişler ki izahlarında bir mümini kasten de olsa öldüren kimse hakikatte büyük günah işlemiştir. Dolayısıyla şirkin dışındaki yani müşrik olarak ölenin dışındaki kimseler bir şekilde affedileceğine dair ayetler var. Ve Cenab-ı Hak haksız yere birinin canına kıyan böyle bir günah işleyen kimseyi de tevbe neticesinde affedeceğini diğer bazı ayetlerde de bize haber vermektedir. Mesela Furkan suresinde Yüce Rabbimiz böyle bir ayet-i kerimeden açıkça bahseder. Ve bu ayetler söz konusu olunca da bu ayetler Furkan suresi mesela 68 ve 69. ayetlerde orada bir takım büyük günahlar sayılıyor. İşte zina gibi, efendim adam öldürme gibi. Ve bunlara verilecek cezadan bahsediliyor. Arkasından 70 ve 71. ayetlerde ise bu günahların hepsini işleyenin tevbe ettiği takdirde, halini ıslah ettiği takdirde tevbesinin kabul edileceği de ayrıca beyan edilmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de efendim bu nevi haberler söz konusudur. Bütün bu ayet ve hadislerden yola çıkan alimlerimiz ki ehl-i sünnet alimleri diye ifade edeceğimiz mezhep imamlarımız bu görüştedir. Bilerek de olsa böyle bir cinayet işleyen kimsenin ebedi cehennemlik olmayacağını ama bilerek işlediği için kısasa kısas gerektiğini, yani haksız yere bir adam öldürüyor ve dolayısıyla onun cezası onun da öldürülmesidir. Tamam, böyle bir kısas verilebilir ona. Ama ailesi eğer öldürülmesini istemez de diyete razı olurlarsa diyetle bu işten kurtulabileceğini ama bununla birlikte ahiretteki cezasından kurtulması için tevbe etmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Canı gönülden tevbe eder, efendim diyetini teslim ederse ya da kısas kendisine uygulanırsa bu kişinin ebedi cehennemlik olmayacağı konusunda da ittifaka varmışlardır. Yani görüş birliğine varmışlardır. O zaman bu ayeti nasıl anlamışlar? Bu ayeti şu şekilde anlamışlardır. Bunun cezası cehennemde uzun süre kalmaktır tarzında, ebediyen kalmak değil. Çünkü haliden ifadesi uzun süre anlamına da gelen bir kelimedir. Çünkü ebediyet kaydı burada bulunmamaktadır. Bu şekilde ebedi cehennemlik değil, uzun süre cehennem azabıyla efendim cezalandırılacağı, Allah'ın gazabına ve lanetine erişeceği beyan edilmekte ve tevbe ile Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle onun da bir şekilde affa mazhar olacağı söylenmektedir. Ama kısas dediğimiz hadise de onun hakkında aynen geçerlidir. Öldürülenin yakınları razı olmadığı sürece, diyete razı olmadığı sürece o da öldürülecektir. Yani bu da az bir ceza değildir. Bilerek bir insanın hayatına kastedenin aynı şekilde öldürülmesi son derece suça uygun bir cezadır. Yani Yüce Rabbimiz zaten İslam toplumunda insan huzurun tesisi için böyle bir iklimin, barış ikliminin korunması için zahiren bugün belki kısas kaldırılmıştır bir şekilde bazı ülkelerde, efendim idam cezası kaldırılmıştır. Fakat peki bu suçu engelliyor mu? Baktığınız zaman elbette suçu engellemiyor. Peki vicdanlar teskin oluyor mu? Vicdanlar huzur buluyor mu? Vicdanlar da huzur bulmuyor. Belki seri cinayetler işleniyor. İşte kan davaları uzun süre devam ediyor. Rabbimiz yarattığı kulunu en iyi bilendir. Dolayısıyla toplumların, fertlerin nasıl sulhe kavuşabilecekleri, nasıl böyle fitneden arındırılabileceği ve öldürmelerin, haksız yere öldürmelerin nasıl ortadan kalkabileceğine dair Yüce Rabbimizin ortaya koyduğu hüküm elbette bir toplum için uygulanması gereken en sıhhatli hükümdür. Ama insanlar tabii hevalarını, akıllarını, kendi akıllarını, kendi kısır akıllarını, kendi keyiflerini, arzularını Allah'ın ayetlerinin önüne geçirerek kendi kafalarına göre bir takım hükümler ortaya koyunca sonuç elbette böyle fitne, kaos, terör peş peşe gelmektedir. Bu bakımdan bu ayet-i kerimede ifade edilen kasıtlı olarak bir müminin canına kıymanın cezasının bu şekilde hem dünyevi cezasının kısas, uhrevi cezasının ise uzun süre cehennem olarak burada bildirilmiş olması sıradan bir mesele değildir. Dolayısıyla belki her ne kadar alimlerimiz burada bu kimsenin büyük günah işlediğini, dolayısıyla ebedi cehennemlik olmadığını yine delillere dayanarak söylemiş olsalar bile ayetin ilk anda, ilk nazarda bize koyduğu mana, muhteva bu kimselerin cehennemlik bir iş yaptıkları ve orada çok uzun süre ceza çekmeleri gerektiği, ki zaten hemen peşinde ilahi gazabın ve lanetin kendileri üzerine olacağı ve Cenab-ı Hakk'ın onlar için büyük bir azap hazırladığı tarzındaki ifadelerin hiçbirini efendim görmezden gelemeyiz. Bu ifadeler çok ciddi tehdittir. Manevi bir Rabbimiz tarafından iletilmiş, beyan edilmiş bir mesajdır. Bu mesajlar hiçbir zaman ikinci plana düşmemektedir. Yani bunun ebedi cehennemlik olmayacağını söylemek ayrı bir şeydir. Cezasız kalacağını söylemek ayrı bir şeydir. İslam alimleri ebediyen cehennemlik olmayı küfre, inkara, kafirliğe bağlamışlardır. Ancak onlar ebedi cehennemdirler. Bazı mezhepler ise, mesela İslam tarihinde ortaya çıkan hariciler diye bildiğimiz mezhepler, buradan bu ve benzeri ayetlerden yola çıkarak büyük günah işleyen kimsenin hakikatte dinden çıktığı hükmüne varmışlar. Mutezile gibi bazı mezhepler ise evet dinden çıkmıştır ama küfre de girmemiştir diyerek böyle bir arayol, el menzile beynel menzileteyn dediğimiz iki konum arasında bir konum belirlemeye çalışmışlar. Fakat bunlar bizim bugün ehli sünnet diye bildiğimiz doğru çizgi, sırat müstakim çizgisi olarak gördüğümüz, tanıdığımız ve öyle inandığımız alimlerimizin görüşleri değil. Bu alimlerimizin, ehli sünnet alimlerimizin görüşlerine göre evet bilerek bir müminin canına kasteden kimse müminlikten çıkmaz. Müminlikten çıkmadığı için ebedi cehennemlik değildir. Ancak ebedi cehennemlik olmaması onun cehenneme girmeyeceği anlamına da gelmez. Fakat bütün bunlar onun tamamen affedilmeyeceği anlamına da gelmez. Allah tövbeleri kabul edendir. Bu kimse kısasa uğramıştır, ciddi de tövbe etmiştir veya diyetini tam ödemiş ve tövbe etmiştir. Allah da dilerse bunun da günahını bağışlayabilir demişlerdir. Ve bunu derken de sadece kendi görüşleri olarak değil, Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı ayetlerinden yola çıkarak ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden yola çıkarak bu sonuca ulaşmışlardır ki bizim de elbette bu alimlerimize saygımız ve onların görüşlerinin doğruluğuna olan kanaatimiz ortadadır. Bunu böyle ifade etmek gerekiyor. Bazı alimler de bu ayeti şöyle anlamışlar. Kim bir mümini sırf mümin olduğu için öldürürse o ebedi cehennemliktir diye anlamışlar. Doğrusu böyle anladığımız takdirde zaten ortada bir başka bir yorum hakkı da kalmamaktadır. Zaten bir insan müminsin diye öldürüyorsa öldüren insan mümin olamaz. Yani o bir insanı sırf mümin oldu, imanından dolayı bir insan öldürmek demek, senin imanına ben karşıyım demektir ki bu da kendisinin aynı zamanda küfrüne zaten sebebiyet verir. Küfrüne sebebiyet verince de onun ebedi cehennemlik olacağı artık tartışılamaz. 94. ayet-i kerime, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, izâ darabtum fî sebîlillâh fetebeyyenû. Ey iman edenler! Allah yolunda savaş için sefere çıktığınız zaman her şeyi dört dörtlük araştırmaya çalışın. Olayların üzerine rastgele gitmeyin. Fetebeyyenû, kapalı noktaları açığa çıkarın. Ona göre davranın. Aksi halde eğer böyle rastgele bir kavme sataşırsanız, rastgele tam araştırmadan birilerinin ölümüne sebebiyet verebilme ihtimaliniz her zaman vardır. Bu bakımdan önce araştırmalarınızı tam yapın. Ve la tekulu limen elqa ileykumus selame leste mu'mina. Size selam verene esselamu aleyküm diyerek adeta sizden birisi olduğuna işaret edene veya size barış elini uzatana sakın siz mümin değilsin demeyiniz. Yani buradaki selam daha çok tabi mümin olduğuna işaret maksatlı bir selamdır. Bu kelime-i tevhid de olabilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek siz oraya savaşa gidiyorsunuz ya da sefere çıkmışsınız. Oradan birileri size iman ettiğine dair işaretler veriyor. Bu "Esselamu aleyküm" diyerek sizin selamınıza benzer tarzda bir selamla veriyordur. Ya da bir mümin parolası olarak "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" diyerek size mümin olduğuna işaret ediyordur. Siz diyor Yüce Rabbimiz, size selam verene ya da imani bir işarette bulunana sakın sen mümin değilsin demeyiniz. Bunu derken de "Tebtegûne aradel hayâtid dünya" dünyanın geçici menfaatlerini isteyerek böyle söylemeyin. Yani oradan elde edeceğiniz ganimete göz dikerek ya da efendim bir takım savaş sonunda elinize geçecek mala, mülke bakarak onları arzulayarak özellikle sakın böyle bir şey yapmayın. "Fe'indallâhi meganimu kethîra" şunu bilin ki Allah katında birçok ganimetler, birçok menfaatler sizi bekliyor zaten. Geçici 3-5 günlük dünyanın menfaatine özenerek sakın ola ki size selam verene sen mümin değilsin diye karşılık vererek ona göre muamelede bulunmayın. "Kezalike kuntum min qablu" daha önce siz de böyleydiniz. Siz de aynı şekildeydiniz. Yani buradan şu çıkıyor. Mekke toplumunda efendim tabii küfrün hakim olduğu, sadece Mekke toplumu değil, küfrün hakim olduğu her yerde imanını gizleyen müminler ola gelmiştir. Ama ne zaman bir Müslüman toplulukla ya da Müslümanların hakimiyetini anladıkları bir ortamla karşılaştıkları zaman o gizli imanlarını ortaya çıkarmışlardır. Ben de aslında iman ediyordum ama kavmimin baskısından korktum, imanımı gizledim diyerek adeta bir kurtuluş ümidi gördükleri anda hemen imanlarını ortaya çıkararak kendilerinin de mümin olduğunu ifade etmeye çalışmışlardır. "Ey müminler" diyor Cenab-ı Hak özellikle Medine toplumundaki Mekke'den hicret eden müminlere, "sizler de daha önce böyleydiniz. Aynı şekilde idiniz. Femennallahu aleyküm" Allah size ihsanda bulundu. Allah size nimetler ikram etti. Allah size devlet verdi, imkan verdi, fırsat verdi ve siz imanı daha gür, daha açıktan yaşamaya başladınız. Artık fetebeyyenu siz de öyleyse körü körüne iş yapmayın. Fetebeyyenu apaçık işler peşinde koşun. Gizli kapaklı noktaları iyice aydınlatın. O aydınlattıktan sonra ona göre muamelelerde bulunun. İnna Allahe kâne bimâ ta'melûne habîrâ. Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Hem içinizdeki niyetlerden haberdardır, hem de elinizle, gözünüzle yaptığınız her şeyden Rabbim Allah haberdardır. Bu hadiseyle ilgili yine hadis kitaplarımızda olsun, tefsir kitaplarımızda olsun rivayetler nakledilir. Bir tanesi şöyledir. Buhari'de geçer bu. Müslim'de de aynı rivayet vardır. Ufak farklılıklarla. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesinin Huraka kolu üzerine göndermişti. Sabahleyin onlar sularının başındayken üzerlerine hücum ettik diyor Üsame. Ben ve Ensar'dan bir kişi onlardan bir adama ulaştık. Biz onun üzerine yürüyünce adam "La ilahe illallah" dedi. Tam böyle kılıcı çektik. Adama indireceğiz. Bu esnada adam "La ilahe illallah" dedi. Bunun üzerine Ensar'dan olan arkadaşım ona hücumdan vazgeçti. Bense mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm. Biz Medine'ye gelince bu olay Allah Resulü'nün kulağına gitti ve bana "Ey Üsame, La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün ha?" buyurdu. Ben "Ya Resulallah, o bu sözü canını kurtarmak için söyledi" dedim. Peygamber Efendimiz tekrar tekrar "La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün ha?" diye yine sordu ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ben daha önce Müslüman olmamış olmayı bile temenni ettim diyor Üsame. Yani yerin dibine battım diyor adeta. Müslim, İmam Müslim'in rivayetinde ise Üsame'ye Peygamber Efendimiz şöyle de söylüyor. Üsame diyor, "Kalbini mi yardın ki onun korkudan söyleyip söylemediğine hüküm verdin? Hel şakakte kalbe, sen onun kalbini mi yardın?" O gerçekten bu bunu korkudan söyledi ya da inanarak söyledi diye nereden buna muttali oldun diyerek Üsame'yi böyle azarladığı, tekdir ettiği ve onun da hatta diyet ödemekle kendisini mükellef tuttuğu rivayetleri vardır. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'a anlattığına göre bu hadise şunun da üzerine inmiştir diyor bu ayet. Müslümanlardan bir grup beraberinde birkaç koyun bulunan bir adama arkadan yetiştiler. O adam da bunların geldiğini görünce "Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm" dediği halde onu öldürdüler. Ve beraberindeki koyunlarını aldılar. Bunun üzerine Yüce Allah dünya hayatının geçici menfaatini arzulayarak diye bu ayeti indirdi. Siz 3-5 koyuna tabiri caizse şey yapıp göz koyup bir adamın canını aldınız. O la ilahe illallah demişti, esselamu aleyküm demişti diyerek müminleri böylesi durumlarda son derece uyanık olmaya ve la ilahe illallah diyenin, selam verenin ya da hatta artık savaşmayıp barışa yeltenenin, el kaldırıp teslim olanın öldürülmemesi gerektiği hususunda Yüce Rabbimiz müminleri ikaz ediyor. Çünkü İslam'da cihadın gayesi ne toprakların fethidir, yani toprakların Müslümanların eline geçmesi değildir. Malın mülkün Müslümanların eline geçmesi de değildir. İslam'da cihadın gayesi kalplerin İslam'a gönül rızasıyla girebilecek o bir ortamın kendilerine sağlanmasıdır. Yani şöyle söyleyelim, İslam cihadı İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırmak için meşru kılmıştır. Bir takım zulümler varsa, baskılar varsa, İslam'ın anlatılmasının önünde engeller varsa, insanların yalnız Allah'a kulluklarının önünde bir takım firavunlar, ceberutlar, karunlar, efendim adeta bir set oluşturuyorsa, bu setleri yıkmak, bu zulmü ortadan kaldırmak, insanları Allah'la ve Allah'ın mesajıyla, hür iradeleriyle karşı karşıya bırakmak içindir. Yoksa cihat gerçekten birilerinin malına, çoluğuna, çocuğuna, karısına ya da efendim malın mülküne göz dikilerek yapılan bir savaş değildir. Yani İslam'da cihat bir rahmetin ulaştırılma vesilesidir. İlahi rahmetin Allah'ın gökyüzünden kullarına gönderdiği, yüceliklerden kullarına gönderdiği ilahi rahmetin her gününe ulaşmasının teminidir. Yoksa kan dökmek değildir asıl olan. Buradan bir hüküm daha, bir edep daha öğreniyoruz ki bize düşen kanaatlerimize ya da vicdan, kendi iç dünyamızdaki duygularımıza göre hareket etmek değil, zahire göre hükmetmektir, görünene göre hükmetmektir. Birisi Müslümanım diyorsa, aksini iddia etmediği sürece bizim ona Müslüman muamelesi yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Aksi halde fitne meydana gelir, aksi halde zulümler ortaya çıkar. Başka gerekçelerimiz olsa bile, evet tedbirli olabiliriz, daha dikkatli davranabiliriz. Oyuna gelmemek, hileye maruz kalmamak, aldatılmamak adına gerçekten firasetli olmak, basiretli olmak, tedbirli olmak önemlidir. Her türlü tedbir alabiliriz. Ancak şunu yapamayız. O Müslümanım diyor ama hakikatte kafir. O Müslümanım diyor ama münafık. Bunu söylemek bizim haddimiz değil. Biz haşa Allah değiliz. Kimsenin gönül iklimini, içindeki niyetlerin hepsini bilemeyiz. Farklı tezahürleri, farklı bizi belki onun sahtekar olduğuna dair bir takım emareler görsek bile de bunu da söyleyemeyiz. Bu bize helal değildir ve doğru da değildir. Hele hele bu duygularımızla, bu hayallerimizle, bu vehimlerimizle amel ederek birilerinin canını yakar, birilerine zulmedersek Allah katında da manen mesul oluruz, gerçekten cezasız da kalmayız. Bu sebeple bu ayet-i kerime bütün müminlere ışık tutması bakımından son derece önemli. İslam ahkamını, İslam'ın hükümlerini, İslam'ın hayata ve insana bakışını bilmeyen nice kimseler çok kolay bir şekilde yaftalayabilmektedirler insanları. Bir takım suçlar kendilerine nispet edivermekteler. İspat edilmeyen suçlar neticesinde de hakkında hüküm verebilmekteler. Hele hele kendi başlarına hüküm vermekteler ve nice nice canlar yakmaktalar. Bunların İslam'a ve Müslümanlara zararı elbette çok büyük ve aynı zamanda kendi ahiretlerini de bunlar perişan etmektedirler. Dolayısıyla İhtidalli olmak, firasetli olmak ve İslam fıkhını, İslam hukukunu, İslam'ın özellikle akideye dair, inanca dair hükümlerini en güzel şekilde bilmek her Müslüman üzerine farzdır. Eğer cehaletle bunları bilmeden aldatılarak bu işlerin içine sürükleniyorlarsa da gerçekten o mümin kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize de hakikati hatırlatmak ve öğretmek diğer Müslümanlar üzerine farzdır, vaciptir. Muhterem dostlarım, bugünlük inşallah Kur'an Meclisi programımızı 94. ayetle bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki programda 95. ayetle inşallah devam etmiş olacağız. Lillahi Teala'l-Fatiha.